إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم من حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Zümer suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle peygamberleri inkar eden, bu yüzden azaba uğratılmış olan kavimlerden bahsetmiş, bunların bilmedikleri yönlerden azaba uğratıldıkları, beklemedikleri bir anda, beklemedikleri bir şekilde birdenbire büyük bir azapla karşılaştıklarını, ummadıkları şekilde dünya hayatındayken karşılaştıkları azabın dışında ahirette de şiddetli bir azabın onları beklediğini ifade etmişti. Onlar dünya hayatındayken de rezil rüsvay olmuşlardır buyurmuştu. Dünya hayatındayken rezillik, onların rezil olması hem dünyadayken azaba uğramaları suretiyle gerçekleştirilmiş, o şekilde rezil edilmişler, hem ellerindeki güç ve kuvvet ellerinden alınmış, o şekilde rezil edilmişler, hem de peşlerine düştükleri o nizamlar, o düzenler, o liderler, onların onlara koydukları kanunlar, onların meydana getirdiği medeniyet onları rezil duruma getirmişti. Medeniyetin esasları eğer sağlam tespit edilmezse, doğru bir şekilde tespit edilmezse, insanları rezil hale getirir. Şu anda bakın toplumların haline, uyuşturucusundan içkisine varana kadar, her türlü namussuzluğa varana kadar, anarşiye, teröre varana kadar, huzursuzluğa, her türlü huzursuzluk. Hangisini düşünürseniz düşünün, erkeklikten çıkmış erkekler, kadınlıktan çıkmış kadınlar, birbirinden nefret eden insanlar, birbiriyle görüşmeyen akrabalar, elhasıl büyük bir çöküş içerisinde her türlü rezillik, her türlü rüsvaylık. Allah Azze ve Celle konulmuş olan yanlış kanunların, tespit edilen yanlış esasların insanlar dünyadayken de rezil ettiğini ifade eder. Sadece ahirette değil, bu dünyada da onları rezil eder. Onlar medeni olacaklarını zannederler. Bir takım esaslar ortaya koyarlar. O esaslarla huzur bulacaklarını, medeni olacaklarını düşünürler. Halbuki o esaslar onları rezil eder. Aile diye bir şey bırakmaz. Toplumda huzur diye bir şey bırakmaz. Kardeşin kardeşi öldürdüğü bir toplum meydana getirir. Herkes kendi menfaatini düşünür. İnsanların gözünde en değerli olan şey kendi menfaati olur. Madde olur. Paraya kıymet verir. İnsana değil, artık makama kıymet verir. İnsanın insan olma yönünden çok maddi yönüne kıymet verir. Ruhundan çok cesedine kıymet verir. Allah'a itaatten fazla şeytana itaat edilir o toplumda. Cahiliye toplumu, kula kulluk edilmeye başlanır. Halbuki insan şerefli bir varlıktır. Şerefli varlığın kula kulluk etmemesi icap eder. Kendisini yaratan dururken başkalarının emirlerine itaat eder. Bu insanın şerefini beş para etmektir. İşte onlar dünya hayatındayken bu şekilde rezil olurlar buyurur Allah Azze ve Celle. Koydukları kanunlarla kendi kendilerini zor duruma düşürürler. Çünkü insanı tanımamaktadırlar ama insana kanunlar koymaktadırlar. İnsanı tanımayanların insanı insan yapacak olan esasları bilmesi mümkün değildir. Çünkü insanı tanımamaktadır, kainatı da bilmemektedir. Koyduğu kanunlar bir insana uygun olsa diğerine uygun olmaz. Kainatla uyuşmaz. İnsanın fıtratını bilmemektedir. Şeytanın insan üzerindeki tesirlerini, nefsin nasıl bir şey olduğunu, insanı nasıl dürttüğünü bilmemektedir. Dolayısıyla da insana uygun bir medeniyet esası da ortaya koyamamaktadır. İnsanı insan yapacak esasları keşfedememektedir. Onun için her gün kanun koyar, her gün değiştirirler. Olmadı baştan, olmadı baştan. Toplumları bir fare gibi, bir kobay gibi kullanırlar. Üzerinde her türlü ilacı denerler. Her kanun topluma vurulmuş bir iğne gibi. Her kanun insanlara ya huzur getirecektir ya huzuru götürecektir. Onlar toplum üzerinde her gün bir şey denerler. Bilmemektedirler. İnsanı tanımamaktadırlar. Ama Allah Azze ve Celle'ye de itaat etmek istememektedirler. Kendilerince bir şeyler ortaya koyabileceklerini düşünürler. Halbuki yaratan gibi bilmeleri mümkün mü? Yaratanın insanı başıboş bırakmış olması mümkün mü? Hem bu dünyada imtihan için geldiniz diyecek, hem bizi başıboş bırakacak. Böyle bir şey mümkün mü? Bize nefsi tanıma imkanı vermeyecek. Ruhumuzu bilemiyoruz. Nefsimizi bilemiyoruz. Kainatı bilemiyoruz. Kendi zayıflıklarımızı telafi edemiyoruz. Bizi bu şekilde yaratacak ve ondan sonra da bize hesap soracak. Bize yol göstermeyecek. Ondan sonra bize hesap soracak. Böyle bir şey mümkün mü? Onlar buna rağmen Allah Azze ve Celle'den gelen kılavuza dikkat etmek istemezler. Bize bilim yeter derler. Akıl bize kafi geliyor derler. Geçmiş milletlerin tecrübeleri bize yeter derler. Bilimle kendimize yol bulabiliriz derler. Bilim bugün ileridedir ama insanlığın geldiği nokta, bilimin olmadığı noktada, hatta ondan da aşağıda, bundan 1000 sene evvelden daha aşağıda, 1000 sene evvelki insanın yapmadığını yapan bir millet, bir toplum meydana getirdiler. 1000 sene evvel olmayan günahlar, çeşit çeşit günahlar icat ettiler. İnsanın şerefini 5 para edecek olan nizamlar kurdular. İnsana güzel bir şekilde yön veremediler. Bilemediler, bilmeleri de mümkün değildi. Çünkü insan çok karışık bir varlık. Onun için Allah Azze ve Celle buyurur ki onlar dünyada da rezil rüsvay oldular. Kendi kendilerini rezil ettiler. Halbuki Allah Azze ve Celle onlara kitabını göndermişti. Peygamberini göndermişti ve onlara yol göstermişti. Neden kendi kendilerini rezil ediyorlar? Neden Allah'tan almıyorlar esaslarını? Neden nasıl bir hayat, nasıl bir ceza hukuku, nasıl bir medeni hukuk, nasıl bir şey? Neden Allah Azze ve Celle'ye müracaat etmiyorlar? Allah'ın kitabı bütün hayatı içine alacak şekilde, onun açıklamadığını peygamberi açıklamış. Dolayısıyla Allah ve Resulüne neden müracaat etmiyorlar? Allah onları başıboş mu bırakmış ki, kılavuzsuz mu bırakmış ki onlar kendi kendilerine yol bulmaya çalışıyorlar? Böylece kendi kendilerini rezil rüsva ediyorlar. İslam yeryüzünde beş şeyin emniyetini gerçekleştirmek için geldi. Din emniyeti, akıl emniyeti, mal emniyeti, can emniyeti ve nesil emniyeti. Bütün bunların hiçbirisi İslam'ın hakim olmadığı yerde gerçekleşmez. Ne din emniyeti kalır ne akıl emniyeti. İnsanlar dini konusunda emniyet içerisinde olmazlar. Zalimlerin, diktatörlerin emri altında insanlar dinleri hususunda emniyet içerisinde olmazlar. Aklın emniyeti kalmaz. Aklın dediği yapılmaz. İslam'ın hakim olmadığı toplumlarda akıl da emniyet içinde değildir. Çünkü aklın dediği yapılmaz. İçkiyi akıl kabul eder mi mesela? Kumarı akıl kabul eder mi? Faizi akıl kabul eder mi? Akıl bunların yanlış olduğunu söylemiyor mu? Peki neden çok akılcı geçinenler, neden bu hususlarda bunları yasaklamıyorlar? Akıl da bunların yasak olması gerektiğini söylemiyor mu? Bizim aklımızla onların aklı farklı mı yoksa? Neden aklın dediğini yapmıyorlar? Hem bize akıl yeter diyorlar, bilim yeter diyorlar, ondan sonra da bilimin de aklın da dediğini yapmıyorlar. Demek ki bunlar nefislerinin dediğini yapmak istiyorlar. Bunlar hakikatte bilime de inanmıyorlar. Vahye inanmadıkları gibi, vahyi bilginin kaynağı olarak görmedikleri gibi, demek ki bunlar bilimi de bilginin kaynağı olarak görmüyorlar gerçekten. Aklın da emniyetinin kalmadığını görüyoruz. Dünyada rezil rüsvay oluyorlar. Mal emniyeti de kalmıyor. Hiç kimse kendi malından emin değil. Kilit üzerine kilit yapılıyor. Evlere, arabalara, mağazalara. Alarm zilleri takılıyor. Kameralar yerleştiriliyor. Binlerce polis her sene işe alınıyor ama hiçbir şey değişmiyor. Suç arttıkça artıyor. Malın da emniyeti kalmadı, canın da emniyeti kalmadı. Allah'ın hakim olmadığı toplumlarda can emniyeti de olmaz. Dünyada rezil rüsvay olurlar. Kendi kendilerine işkence ederler bu şekilde. Diğer taraftan neslin emniyeti de kalmaz. Nesil öyle bir hale gelir ki erkekler kadınlaşır, kadınlar erkekleşir. Nesil öyle bir hale gelir ki 20 yaşındaki tığ gibi delikanlılar zührevi hastalıklardan dolayı askerlik yapamayacak hale gelir. Aşağı yukarı bundan 40 sene kadar evvel Amerikan başkanının yapmış olduğu açıklamaya göre askerlik çağına gelmiş olan 6 milyon gençten yaklaşık 2 milyon kadarının askerliğe hakikatte elverişli olmadığını açıklamıştı. Bu kadar büyük bir rakam. Zührevi hastalıklar. Bunlar kör topal olduklarından değil, ahlaksızca bir hayatın sonucunda vücutlarında meydana gelen tahribat. Nesil emniyeti de kalmaz. Allah Azza ve Celle'nin hakim olmadığı yerde hiçbir emniyet kalmaz. İslam medeniyetinin hakim olduğu asırlara bir bakın. Bir de şimdiki duruma bir bakın. Batı medeniyetinin hakim olduğu şu zamana bir bakın. O zamandaki suç oranıyla bu zamandakini kıyaslayın. O zamandaki anne babaya hürmet ile akrabalar arasındaki münasebet ile bugünü kıyaslayın. O zamanki insanların dünya sevgisiyle bu zamanki dünya perestleri, dini imanı para olanları bir kıyaslayın. O zamanki muttakilerle bugünkü facirleri bir kıyaslayın. Allah'ın hakim olduğu, Allah'ın istediği medeniyetin gerçekleşmiş olduğu memleketler ile, oraların insanları ile, oradaki huzur ile Allah'ın hakim olmadığı memleketleri bir kıyaslayın. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden öyle buyurur. Onlar dünya hayatında da rezil rüsvay oldular. Ahirette karşılaşacakları azap ise bundan çok daha büyüktür, hem de ebedidir. Bunları ifade ettikten sonra وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ. Biz bu Kur'an'da Her çeşit misallerle meseleleri açıkladık. Türlü türlü misaller verdik. Allah Azze ve Celle kitabını misallerle açıklamaya çalışmıştır. Allah Azze ve Celle misallerle bazı gerçekleri açıklar. Burada da bir misal verilecek. Neden misallerle açıklıyor? Hazreti İsa Aleyhisselam da misallerle konuşuyordu. Bir gün havariler kendisine sormuştu. Ey İsa dediler. Neden hep misallerle açıklıyorsun? Hazreti İsa demişti ki, herkes sizin gibi değil. Herkes meseleleri sizin kadar anlayamayabilir. Siz benim talebem olduğunuzdan dolayı daha iyi anlarsınız demek istiyordu. Ne kastettiğimi anlarsınız ama toplum hepsi öyle değil. Dolayısıyla onların da anlayabilmesi için misallerle açıklıyorum demişti. Tüm peygamberler aynı mektebin talebesi. İncil de misallerle meseleleri açıklıyordu. Kur'an da misallerle açıklıyor. İşte burada Allah Azze ve Celle onu açıkça ifade ediyor. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ Biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misal ile meseleleri açıkladık. Çeşit çeşit misaller verdik. Ta ki tezekkür etsinler. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Belki bu şekilde düşünürler. Umulur ki bu şekilde düşünürler. Misaller ile açıklandığı için, kolay olacağı için belki üzerinde düşünürler. Misallerle açıklandığı halde hala üzerinde düşünmezlerse, kıyamet gününde kendilerini nasıl kurtarabilecekler? Allah Azze ve Celle'nin üslubu felsefi bir üslup değil ki anlayamadık diyelim. Kıyamet gününde kendini nasıl savunacak insanlar? Ya Rabbi senin üslubun çok ilmi idi, çok felsefi bir üslupla konuşmuştun, o yüzden anlayamadım, nasıl diyecekler? Allah'ın kitabı açık, misaller de verilmekte, dolayısıyla hiçbir mazeret bırakılmamaktadır. Kıyamet gününde hiçbir mazeret söyleyemeyecekler. Kur'an o yüzden bunun defalarca ifade eder, yok mu düşünen der. Kur'an bu şekilde açıkça anlatıldığı halde, misaller verildiği halde, hala düşünmeyecek misiniz der. Yok mu bir düşünen? Yok mu bir öğüt alan? Yok mu tezekkür eden? Hazreti İsa Aleyhisselam da bu şekilde misallerle açıklıyordu. Kur'an da misallerle açıklıyor. Ve bu şekilde insanların daha kolay anlaşılmasını sağlamaya çalışıyor. Anlamalarını sağlamaya çalışıyor. Allah Azze ve Celle eğer misallerle anlatmasaydı, filozofların üslubuyla anlatsaydı ya da anlaşılmaz çok ilmi bir takım üsluplar kullanmış olsaydı, o zaman insanlar mazeretli olmuş olacaklardı. Ama Allah Azze ve Celle cahilin de anlayabileceği, alimin de anlayabileceği şekilde anlatır. Cahil de ana mesajı alır. Dikkatle okuyacak olursa, Kur'an'ın mesajını anlama niyetiyle okuyacak olursa, cahilin de anlayacağı çok meseleler var. Ana mesajları cahil de anlayabilir. Kur'an o şekilde gönderilmiş. Bütün insanlara gönderilmiş çünkü. Bu kitap sadece alimlere gönderilmemiş. Bu kitap çobana da gönderilmiş. Onun için böyle bir üslup Allah Azze ve Celle takip etmiş. Fakat cahilin de anlayabildiği bu kitap aynı zamanda alimlerin çok daha farklı manalar elde edebileceği bir üslub ile gönderildi. Cahil de anlar ama alimler onlar o ayetlerden çok daha farklı manalar çıkarır. Her bir kelimesi üzerinde yorumlar yapabilir. Belki bir kelime üzerinde saatlerce durulabilir. Allah Azze ve Celle o şekilde gönderir. Cahil ana mesajı anlayabilir. Ama alim ise meselenin daha teferruatını anlayar ve o şekilde ondan birçok hükümler çıkarabilir. Kitap o şekilde gönderilmiştir. Bir bakarsınız ki sanki çok basit bir meseleden bahsediyor. Bir çobanın dahi anlayabileceği bir meseleden bahsediyor. Fakat bir de bakarsınız ki koskoca alimler o ayet üzerinde, onun bir kelimesi üzerinde saatlerce duruyor, sayfalarca anlatıyor. Sanki o mesele için gelmiş. Sanki sadece o açıklamalar için gelmiş.
Lugat alimleri bir yönden meseleyi ele alır. Fıkıh alimleri aynı ayeti başka bir cihetten ele alır. İcabında kelamcılar başka bir şekilde ele alır. Her birisi kendince o kelime üzerinde tahliller yapar. Cahil o noktaları göremez belki. Fakat o da kendince anlaması gerekeni anlar. O da mesajı almış olur. İlmi noktaları göremese bile Allah Azze ve Celle kitabını herkese gönderdiği için herkesin anlayacağı şekilde gönderir. İşte bu Kur'an'ın mucizevi üslubudur. Allah Azze ve Celle kitabında meseller kullanır. Bir takım misaller verir. Ve geçmiş kavimlerden de misaller getirir. Geçmiş peygamberlerden, onların mücadelelerinden de misaller verir. Bu şekilde Kur'an'ın epeyce bir kısmı misallerle, geçmiş kavimlerin kıssalarıyla veya benzeri bir takım misallerle doludur. Allah Azze ve Celle hem geçmiş kavimleri bize misal olarak verir, ibret olsun diye, hem de burada biraz sonra vereceği gibi başka bir takım misaller verir. Ve bu şekilde anlatmak istediğini daha açık bir şekilde anlatır. Ta ki kıyamet gününde hiç kimse bir mazeret söyleyemesin diye. O zaman insanlar nereye kaçabilecekler? Ta ki tezekkür etsinler. Allah Azze ve Celle bu şekilde kitabını misallerle açıklar ki tezekkür edelim. Üzerinde düşünelim ve öğüt alalım. Hatırlayalım, tezekkürün bir manası da o. Arap bu kelimeyi kullanırken hatırlamak manasında da kullanır. Zekara kelimesi fiiline o şekilde hatırlamak manasında kullanır. Demek ki Allah Azze ve Celle misaller ile hatırlamanın daha kolay olduğunu anlatmak istiyor bize. Allah Kur'an'ını misallerle gönderdi. Ta ki hatırlamamız kolay olsun diye. Çünkü insan felsefi meseleleri hatırlayamaz. Çünkü insan teorik meseleleri hatırlayamaz. Ama insan misallerle açıklandığı zaman o misalleri hatırlar. O olayları hatırlar ve bu şekilde de mesajı hatırlamış olur. Hazreti Yusuf'u Allah Azze ve Celle misal olarak verdiğinde biz Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını hatırladığımız zaman onunla ilgili almamız gereken birçok ibreti de almış oluruz. Olay şeklinde anlatıldığı için olayı hatırlamak kolay ve her olayı hatırladığımızda da her olay hatırımıza geldiğinde ondan çıkarılması gereken sonuçları da hatırlamış oluruz. İşte bu şekilde Allah Azze ve Celle hatırlayalım diye o yüzdendir ki tezekkür kelimesini kullanıyor. Ta ki tezekkür edeler, hatırlayalar. Demek ki Allah Azze ve Celle kitabıyla bize hatırlatmak istiyor. Öyle bir üslupla gönderiyor ki o misaller bize ondan çıkarılması gereken mesajları hatırlatıyor. O mesajları misallerle vermeseydi, kuru kuru teorik bir üslup ile verseydi hatırımıza gelmeyecekti. Düşünsek de hatırlayamayacaktık. Ama Allah böyle bir üslup kullanır ve hatırlamamızı ister bizden. Ta ki hatırlayınız diye, hatırlasınlar diye Allah bu şekilde gönderir. Ve demek ki herkes aslında hakikatleri bilebilir. Hatta bize aslında hakikatler fıtratımıza yerleştirilmiştir. Ruhlar alemindeyken Allah bizim fıtratımıza yerleştirmedi mi? Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Herkes İslam'a temayüllü olarak doğar. Ve ruhlar alemindeyken Allah Azze ve Celle Elestu bi Rabbikum diye ruhlarımıza sorar. Ey insanlar, ey ruhlar, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bele. Rabbimizsin dediler, dedik. Dolayısıyla işte Kur'an'ın misalleriyle hakikatler ortaya konulduğu zaman onu da hatırlarız. Fıtratımıza döneriz yani. Belki bize o sorunun sorulduğunu hatırlamıyoruz. Belki kalu belayı hatırlamıyoruz. Ama Allah bize haber veriyor. Allah haber veriyorsa öyledir. O öyle söylüyorsa öyledir. Ve fıtratımıza danıştığımız zaman da onu görürüz. Ondan başka bir ilahın olmadığını fıtratımız da bize söyler. Böylece hatırlamış oluruz. İslam bize la ilahe illallah deyin dediği zaman, fıtratımıza dönüp sorduğumuz zaman, ruhumuza sorduğumuz zaman, evet der bize ruhumuz, fıtratımız evet der, Allah'tan başka bir ilahın olmaması gerekir. Allah'tan başka bir otoritenin olmaması gerekir. Çünkü tüm insanlar eşittirler. O zaman kim kime itaat edecek? Demek ki Allah'tan başka bir otorite olmamalı. Demek ki en iyi bilen Allah olduğuna göre onun dediği olmalı. İşte bize fıtratımız bunu söyler. Doğrudur der. La ilahe illallah doğru söylüyor der. Bu şekilde o ruhlar alemindeyken verdiğimiz sözü de hatırlatır bize. Gerçekten de ondan başka bir Rabbin olmaması gerektiğini hatırlarız. Eğer düşünecek olursak hatırlarız. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin misaller ile anlatması hem bize bir takım mesajları daha iyi anlayabilmemiz için, diğer taraftan da aklımızda kalması için. Kur'anen Arabiyyen gayre zi'ivac. Ve Allah Azze ve Celle bu kitabı gönderirken Kur'an Arabi olarak, okunan bir kitap, aynı zamanda Arapça olan bir Kur'an olarak indirdi. Ve kendisinde hiçbir eğrilik olmayan Arapça bir kitap olarak, hiçbir yerinde bir ayveç göremezsiniz. Hiçbir yerinde bir eğrilik göremezsiniz. Varsa bir eğrilik gören çıksın söylesin. Bir yerinde bir eğrilik görülürse eğer Allah'ın kitabı olmadığı ortaya çıkmış olur. Kur'an meydan okuyor, zerre kadar bir eğrilik bulamayacaksınız buyuruyor. İster lügat yönünden inceleyin, sarf ve nahiv yönünden meseleye bakın, dil bilgisi yönünden bakın, edebi yönden bakın, belagat yönünden bakın, ister vermiş olduğu malumat yönünden bakın, gaybi haberler yönünden bakın, isterse koymuş olduğu kanunlar yönünden bakın, isterse vermiş olduğu bilimsel haberlere bakın. Hiçbir tarafta bir eğrilik, hiçbir konuda bir eğrilik göremeyeceksiniz. Kur'an meydan okumaktadır. Haydi benzerini getirin dediği gibi, haydi benzerini getirin dediği gibi, madem ki getiremiyorsunuz o halde teslim olun dediği gibi, burada da Allah Azze ve Celle meydan okuyor. Nasıl ki Bakara'da ve başka yerlerde, ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli ved'u şuhadâekum min dunillahi in kuntum sadikin. De ki eğer şu kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız, gerçekten samimiyseniz, gerçekten şüphe ediyorsanız, haydi onun surelerinden bir tanesinin benzerini getirin. Bir tanesinin benzerini getirin. Ve çağırın çağırabildiklerinizi, bütün edebiyatçılarınızı, bütün bilim adamlarınızı da çağırın. Hepsini çağırın, eğer gerçekten şüphe ediyor da o yüzden iman etmiyorsanız, gerçekten şüphe etmekte samimiyseniz, yalan söylemiyorsanız, işinize gelmediği için bu kitabı reddetmiyorsanız, samimiyseniz, insan sözü olduğunu düşünüyorsanız, haydi onun surelerinden bir tanesinin benzerini getirin. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا yapamadınız, وَلَنْ تَفْعَلُوا ve yapamayacaksınız. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ o halde ateşten korkun. O ateş ki insanlar, o ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ kafirler için hazırlanmış olan o ateşten korkun. Korkun o ateşten, madem ki onun bir benzerini getiremiyorsunuz. Nasıl ki orada Allah Azze ve Celle böyle meydan okudu. 1400 yıldır bu meydan okuma devam ediyor. Bir tane suresinin benzerini hala getiremediler. Onun gibi gaybtan haber veren, onun gibi bilinmeyen bilimsel gerçekleri ortaya koyan, onun gibi insanların ruhunu tanıyan, nefsini tanıyan ifadeler kullanan, onun gibi toplumları tanıyan, onun gibi medeniyetin esaslarını ortaya koyan, onun gibi gaybtan verdiği haberlerle doğruları söyleyen, gaybi haberlerinde hiçbir yanlış çıkmamış olan, haydi bir tane sure getirsinler. Allah Azze ve Celle meydan okudu 1400 yıldır, işte yine meydan okuyor. onda hiçbir eğrilik yoktur buyuruyor. Haydi varsa, bir eğrilik varsa, mesela Allah'ın şu hükmü yanlıştır desinler. Mesela faiz haram kılıyor, faizi haram kılmamalıydı, yanlış yapmış desinler. Mesela içkiyi haram kılıyor, içkiyi helal kılmalıydı, yanlış yapmış desinler. Mesela filan hayvanları haram kılıyor, yanlış yapmış desinler. Mesela namazı farz kıldı, orucu farz kıldı, yanlış yapmış desinler. Zekatı, hacı farz kıldı, yanlış desinler. Haydi Allah Azze ve Celle suçlulara şu cezaları takdir etti, yanlış yapmış desinler. Allah'ın bir hükmünde bir eğrilik göstersinler, ispat etsinler. Allah Azze ve Celle'nin kitabında ispatı mümkün olan bir eğrilik gösteremeyecekler. İşte Kur'an meydan okuyor. Biz mümin olarak biz de meydan okuyoruz bütün dünyaya. Haydi Kur'an'da bir tane eğrilik gösterin. Ama vermiş olduğu haberlerde bir yanlışlık bulun. Haydi geçmişten verdiği haberlerde bir yanlışlık bulun. Haydi gelecekten vermiş olduğu haberlerde bir yanlışlık bulun. Haydi koymuş olduğu ceza hukukunda bir yanlışlık bulun. Haydi medeniyet esasları vaaz ediyor, onda bir yanlışlık bulun. Bir şeyler söyleyin, şurası yanlıştır deyin ki ispat etmiş olasınız. İşte burada bir eğrilik vardır demiş olasınız. Ve o zaman medeniyetler çatışması da kalmayacaktır. İslam medeniyeti çökecektir. İslam'ın iddiası çökecektir. O zaman İslam kültürüyle medeniyetiyle Batı medeniyetinin çatışması da olmayacaktır. Dolayısıyla medeniyetler çatışmasından kurtulmuş olacaksınız. Haydi İslam'ın bir tane eğriliğini gösterin. Haydi İslam'ın ama ahlak esaslarından, ama muamelatından, ama ibadetlerinden, ama itikadından, haydi bir şeyler göstersinler, bir eğrilik bulsunlar, onu göstersinler. Haydi Kur'an'da bir çelişki göstersinler. Haydi filan ayetle falan ayet arasında çelişki var desinler. Haydi insanların sözlerinde çelişkiler oluyor. Bir kanun diğer kanunla çelişebiliyor. Haydi insanların kitaplarında olan çelişkiler gibi bir çelişki göstersinler. Haydi istedikleri alanda, ister bilimsel alanda, ister itikat alanında, ister ibadetlerde, haydi bir alanda bir iveç göstersinler. Nerede eğrilik var? Eğer o eğriliği gösterebilirlerse Kur'an'ın iddiası çürümüş olur. Dolayısıyla Müslümanlar da bu dini bırakırlar ve onlar gibi dinsiz olurlar. Haydi göstersinler, o zaman medeniyetlerin çatışmasından belki kurtulurlar. Neden göstermiyorlar? Allah meydan okuyor. Neden göstermiyorlar? Tevrat'taki yanlışları bugün batılı bilim adamları da kabul ediyor. İncil'lerdeki çelişkileri ve yanlışları İncil'in din adamları da kabul ediyor. Ve bu yanlışların olabileceğini söylüyorlar. Onlar Müslümanların iddiası gibi bir iddiaya sahip değiller. Müslümanlar bu kelamın her bir kelimesinin Allah'tan olduğunu söyleyerek meydan okuyorlar. Ama onlar hiçbir zaman bunu yapmadılar. Ve kendileri kendi kitaplarında hatalar olduğunu söylüyorlar. Ve bunun İncil yazarlarına ait olduğunu söyleyebiliyorlar. Bu hata Markos'a aittir diyebiliyorlar. Matta'ya aittir, Luka'ya, Yuhanna'ya aittir diyebiliyorlar. Yazarlarına aittir diyorlar. Onlar bu kelamın, ellerindeki İncil'lerin, yüzlerce İncil'in, içinden seçtikleri 4 tane İncil'in, bunların kelime kelime Allah'tan geldiğini zaten iddia edemiyorlar. Ve bunu yazarları yazdılar diyorlar ve hatalar olabilir diyorlar. Halbuki Müslümanlar böyle demiyor. Kur'an böyle demiyor. En ufak bir eğrilik gösterin, Kur'an'ın iddiasını çürütün diye Kur'an asırlardır meydan okuyor. Bir tane göstersinler. Tevrat'ta daha ilk kitabında, Tevrat'ın daha ilk kitabı Tekvin kitabında daha başlar başlamaz hata başlıyor. Daha başlar başlamaz kainatın 6 günde yaratıldığı meselesini anlatırken beraber hatalar içerisinde, insan hatalarıyla dop dolu, önce bitkilerin yaratıldığı ifade ediliyor, ondan sonra güneşin yaratıldığı, yalan söylüyorlar ve bilim tarafından da çürütüldüler. Güneş olmadan bitkiler olur mu? Güneş olmadan canlılar olur mu? Hemen daha başlar başlamaz ilk sayfalarında eğrilikler kendini gösteriveriyor. İncil'lerdeki çelişkiler, bir değil, beş değil. Bir zamanlar İncil'lerle ilgili ders yaparken onlarca, belki çok daha fazla söyleyebiliriz, çelişkiler tespit etmiştik. Allah'ın kitabında böyle çelişkiler olur mu? Kur'an meydan okuyor. Kur'an Arapça bir kitap olarak geldi, eğrilik olmayan bir kitap olarak geldi buyuruyor. Bu şekilde geldi ki لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, ta ki muttaki olalar. Böyle hiçbir hata olmadan, bir eğrilik olmadan, insana tam istikamet gösterecek şekilde, tam 12'den vuracak şekilde, kamil bir insan meydana getirecek şekilde, medeni bir toplum meydana getirecek şekilde, insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, dengeyi kurarak, dinle dünya arasında bir denge meydana getirerek, itikadi meselelerde de bir denge kurarak, ibadetlerde de bir denge kurarak, insan ile din arasında, din ile dünya arasında dengeyi muhafaza ederek, insanı ne ruhbanlaştırdı, dünyadan ele tek çektirdi bu kitap. Onların kitabı gibi, onların anlattıkları gibi şeyler anlatmadı. Bu kitap insanı ruhbanlaştırmadı. Bu kitap insanı dünya perest de yapmadı. Dengeli gitmesini sağladı. Hem dünyanın içinde kalan, hayatı yaşayan, hayatın içinde kalan bir insan, hem de dünya perest olmayan bir insan. Dengeli bir kitap, dengeyi sağlayan bir kitap. Ceza verirken de dengeli bir şekilde, öyle bir ceza verir ki toplumda suçu azaltır. Öyle bir itikat öğretir ki hem doğrudur, hem de itikat ile ibadetler arasında denge var. İbadetlerle ahlak arasında bir irtibat var. Hepsi arasında bir irtibat var. İtikat ile ibadet ile ahlak ile muamelat arasında bir denge, bir irtibat var. Bir yerinde bir eğrilik göstersinler. Gösteremediler ve gösteremeyecekler. Kur'an meydan okuyor, göstersinler. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an'ın Arapça olduğunu ifade ediyor. Demek ki mealler Kur'an sayılmayacaktır. Demek ki Kur'an'ın tercümeleri, madem Kur'an Arapçadır, o halde Kur'an'ın tercümeleri aslı olmadığına göre onlar Kur'an sayılmayacaktır. Tercümelerde hata olabilir. Dolayısıyla hata olma ihtimali olana Kur'an denilemez. Dolayısıyla da Kur'an ile namaz kılınır. O halde meal ile namaz kılınamaz. Türkçesiyle de namaz kılınamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'ın Arabiyye buyurmuştur. Kur'an Arapçadır. Ve namazda da verettilil Kur'an'a tertil buyurmuştur. Kur'an'ı da tertil ile okumakla emrolunmuşuz. Burada Kur'an ile kastedilen Arapçası olduğuna göre, demek ki namazda da Arapçasının dışında okunamaz. Allah Azze ve Celle bize bu şekilde Kur'an'ın Arapça olduğunu ifade eder. Demek ki tercümelerde bir takım hatalar olabilir. Tercüme sonuç itibariyle eksik bir tefsirdir. Kısa bir tefsirdir. Dolayısıyla onu tercüme eden kişi nasıl anlıyorsa, çünkü bazen birkaç ihtimal ortaya çıkar. Birkaç mana olma ihtimali olur. Dolayısıyla meali yazan kimse hangisini kabul ediyorsa onu alacaktır. Halbuki belki de ileride onun öyle olmadığı ortaya çıkacaktır. Ve o zaman bundan Kur'an sorumlu değildir. Meali yazan kimse sorumludur. Demek ki yanlış anlamış. Demek ki tercüme ederken yanlış tercüme etmiş. Demek ki anlayamamış. Bu Kur'an'a mal edilemez. Allah Azze ve Celle alak kelimesini kullanırsa eğer, halakal insane min alak derse Allah, alak kelimesini kullanırsa kitabında, Allah insanı alaktan yarattı buyurursa, eğer bunu birisi tercüme ederken pıhtılaşmış kan diye tercüme ederse, hata kendisine aittir. Bir gün tıp ilmi gelişip de bu alakın pıhtılaşmış kan olmadığını anladığı zaman, o zaman haşa Kur'an'da hata tespit edilmiş sayılamaz. Bir evet, bir eğrilik tespit edildi denilemez. Çünkü o alaktır. Pıhtılaşmış kan demiyor Allah. O alak diyor. Dolayısıyla eğer orada bir hata tespit edilirse o hata tercüme eden kimseye aittir. Ya da tefsir eden kimseye aittir. Dolayısıyla bu gibi şeyler görüldüğü zaman bunda bir ivaç, bir eğrilik olduğu iddia edilemez. Daraballahu meselen. Allah Azze ve Celle bir misal veriyor. Biraz evvel Kur'an'ın misallerle açıkladığını ifade etmişti. İşte şimdi Allah misal veriyor. Daraballahu meselen raculen. Bir adamı misal veriyor Allah. Fihi şurake. O adam üzerinde, o adamın üzerinde birkaç tane ortak var. Onun üzerinde ortaklar var. Onunla ilgili birçok ortak var. Yani birçok kimse ona talimatlar vermektedir. Birçok kimse ona talimat veriyor. Efendisi bir tane değil. Çok efendileri var. Bir yerden emir almıyor. Çok yerden emir alıyor ve hepsi kendisine karışıyor. Ve bu ortaklar da müteşekkisun. Bunlar da geçimsiz ortaklardır. Bu ortaklar da anlaşmış, ittifak etmiş ortaklar da değil. Aynı kanaati paylaşan insanlar da değiller. Bunların her biri bir kafadan ve bu insan bunların emrinde. Allah bu insanı misal veriyor. Böyle bir insanın huzuru olur mu? Herkes kendisine karışıyor. Bir asker düşünün ki mesela 20 tane komutanı var. Her biri bir şey söylüyor. Bir işçi düşünün ki mesela 20 tane müdürü var. 20 tane patronu var ya da her birisi bir şey söylüyor ve verdikleri emirler birbiriyle çatışıyor. Nasıl olacak? Birisi böyle ve diğeri ise ve raculan selemen li racul. O öyleyken bu adam da bir kişiye teslim olmuş. Birisi çok kişiye teslim olmuşken, birinin patronu, efendisi çokken ve o efendiler de kendi arasında anlaşamayan efendiler iken, ama diğer adama gelince onun bir tane efendisi var. O sadece ona teslim olmuş. Hal yestaviyani mesela, bu ikisi bir mi? Birçok ilahı olan ile bir ilahı olan bir midir? Neden insanlar bu misali duydukları zaman doğru diyorlar da, işçi misalini verirken doğru, bir insan, bir işçinin bir tane müdürü olmalı, başında bir tane amir olmalı, bir yerde bir tane patron olmalı, doğru diyorlar da, 10 tane olursa ve bunlar da geçimsiz olurlarsa özellikle bu adam ne yapacak? Hangi efendisine itaat edecek? Nasıl ki bunu kabul ediyor bütün insanlar, bütün insanların vicdanları. Neden mesele dine geldiği zaman aynı şekilde kabul etmiyorlar? Neden Allah'tan başka ilahlar kabul ediyorlar? O zaman da aynısı olmuyor mu? Bir ilaha teslim olmuş olan, sadece ondan kanunlarını alan ile birçok ilaha teslim olmuş olan aynı olur mu? İkisinin huzuru bir olur mu? Hem Avrupa'ya, Avrupa devletlerine, hem Amerika'ya teslim olanlar nasıl huzurlu olacaklar? Sizin üzerinizde hem Avrupa hem Amerika hakimiyetini kurarsa hangisine uyacaksınız? Hem Almanya'dan kanun alacaksınız, hem İsviçre'den, hem İtalya'dan, hem falandan, hem filandan. O zaman nasıl huzurlu olacaksınız? Hangisine itaat edeceksiniz? Allah Azze ve Celle'nin burada verdiği misali iyi anlamak lazım. Hani Kur'an-ı Kerim putlardan bahseder. O sahte ilahlardan bahseder. Bazı insanlar bunları hemen çamurdan yapılan, taştan yapılan putlar zannederler. Halbuki onlar insan da olabilir. Kimin izinden gidiyorlarsa onların ilahı odur. Allah'ı terk ediyorlar, kimin izinden gidiyorlarsa. Allah bir şey dediği zaman onlar Allah'a itaat etmiyor, başkalarına itaat ediyorlarsa onları ilahlaştırmışlar demektir. Ve o ayetleri anlarken putları anlayanlar, taştan topraktan yapılan putları anlayanlar, şimdi söylesinler burada ne kastediliyor? Burada da çamurdan, taştan putlar mı kastediliyor? Yoksa burada insanlar mı kastediliyor? Devletler mi kastediliyor? Liderler mi kastediliyor? Söyler misiniz? Burada açık bir şekilde kastedilenlerin insanlar olduğu anlaşılmıyor mu? Açık değil mi misal? Sizin üzerinizde bir hakim mi olsa iyidir? Yoksa 50 tane hakim olsa mı iyidir? Allah Azze ve Celle soruyor. Misal veriyor. Haydi söyleyin diyor. Cevap versinler. Bir ideolojinin peşinden gidecekleri zaman başka bir ideoloji ortaya çıkıyor. Benim peşimden git diyor. Birileri falan ideolojinin peşinden giderken öbürleri başka bir ideolojinin peşinden gidiyor. Öbürleri daha başka ve daha başka ve daha başka. İdeolojiler çok. Hangisinin izinden gideceksiniz? Kimin izinden gideceksiniz? Liderler de çok, partiler de çok, ideolojiler de çok, devletler de çok, zalimler de çok, güçlü olanlar da çok. Hangisinin izleyeceksiniz? Allah bir tane ama. Hak sahibi olan O. Çünkü kainatın sahibi O'dur. Hak sahibi O'dur. Bir şeyin sahibi kimse, onun üzerinde tasarruf etme hakkı ona aittir. Bir şeyin sahibi kimse, onun dediği olur. Madem ki dünya Allah'ın, o halde onun dediği olmalı. Neden başka efendilerin peşinden gidelim? Neden insanların izinden gidelim de bizi yaratanın izinden gitmeyelim? Neden onlara itaat edelim de yaratanımıza itaat etmeyelim? Bunun mantıklı bir gerekçesi var mı? Bir şeyin sahibi kimse, onun üzerinde söz sahibi olması gereken de o değil midir? Ve aynı zamanda yaratan mı daha iyi bilir, yaratılanlar mı? Bir şeyi en iyi bilen kimdir? Onu yapan değil mi? O halde insanı da en iyi bilen Allah olması gerekmez mi? Allah'tan daha iyi bilen var mıdır? Ve tüm insanlar eşittirler. O halde kimin dediği olacak söyler misiniz? Madem ki tüm insanlar eşittir. O halde kimin dediği olacak? Öyle birinin dediği olmalı ki kimse onunla eşit olmamalı. Ve hiç kimse ona ben seninle eşittim, neden senin dediğin oluyor da benim dediğim olmuyor diyememeli. İşte o Allah'tır. Hiç kimse Allah'a seninle eşittim diyemez. Ve herkesin bir menfaati var. Her efendinin bir menfaati var. İşçisine veya kölesine emrederken herkes kendi menfaatine göre emreder. Ama bir tek Allah'ın menfaati yok. Her şey onun zaten. Dolayısıyla insan ona itaat etmeli. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde misal veriyor bize. Neden Allah'ın dediği olmalı, bize bir misalle açıklıyor. Birçok reisiniz olsa ne yapardınız? Karıştırırdınız. Ve kime itaat edeceğinizi bilmezdiniz. Huzurlu olamazdınız. Hepsinden çekinirdiniz. Ama bir tane reisiniz olursa, o zaman öyle bir sorunla karşılaşmazsınız. İşte aynen öyle. Sadece ilahınız Allah olsun deniliyor. Sadece ona itaat edin. Yoksa hangisine itaat edeceğinizi şaşırır hale gelirsiniz. Ve onlar sizi dünyada da rezil rüsvay ederler. Size dünyada da çok çektirirler. Çünkü onlar ne dünyayı tanırlar ne de insanı tanırlar. Onun için de insana uygun esaslar ortaya koyamazlar. Hel yestevi yani mesela. Eşit mi bunlar? Eşit midirler bunlar? Madem eşit değiller, o halde artık siz düşünün gerisini deniliyor. Elhamdülillah. Madem ki Allah Azze ve Celle size böyle bir misal verdi ve herkesi susturdu, o halde hamd Allah'a aittir. Madem ki öyle bir delil sundu ki Allah, herkesin de kabul etmek zorunda kalacağı bir delil. Nasıl ki Allah daha evvelde başka ayetlerde sordu. E entum a'lemu emillah? Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Nasıl ki o soru da susturucu bir soruydu. Nasıl ki cevabı da belliydi. Yani madem ki Allah bilir, o halde siz neden kafanıza göre konuşuyorsunuz? Madem ki ey firavunlar, ey diktatörler, ey Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmaz, benim dediğim olur diyenler, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah Azze ve Celle onlara soruyor, burada da soruyor. Söyleyin diyor, hangi insan daha mutludur? Birçok reisi olan mı, bir tane reisi olan mı? Birçoklarına esir olan mı? Bir kişiye itaat eden mi? Sorunun cevabı bellidir. O halde elhamdülillah, böyle bir delili ortaya koyup da insanları susturan Allah'adır hamd. Çünkü Allah işte böyle deliller ortaya koyar. Bel ekseruhum la ya'lemun. Aksine onlar bilmiyorlar. Anlamak istemiyorlar, bilmek istemiyorlar. Vicdanlarına kulak vermek istemiyorlar. Her doğan İslam fıtratı üzere doğuyor. Anlıyorlar. Bu sorular kendilerine sorulduğu zaman aslında anlamıyor değiller, anlıyorlar. Ama onlar yine de neden başkalarının izinden gidiyorlar? Kur'an bize o başkalarının izinden gidenlerin kıyamet günündeki halini anlatır. Buyurur ki Allah Azze ve Celle başka ayetlerde, onlar o kıyamet gününde reislerle, o reislerin izinden gidenler, o müstekbirler ile mustadafin olanlar, o müstekbirler, kendilerini bir şey zannedenler, insanları kendi hakimiyetine alanlar, bana itaat edeceksiniz diyenler, Allah'a itaat etmeyeceksiniz diyenler, benim dediğim olur diyenler, onlar ve onların peşinden gitmiş olan halk kesimleri, mustadaf olanlar, onlar cehennemde tartışırlar. Her ikisi de cehennemdedir ve birbirlerini suçlarlar. Mahkeme-i Kübra'da suçlarlar, cehennemde suçlarlar. Onların peşinden gitmiş olanlar, halktan olanlar derler ki, siz bizi saptırdınız ey başımızdaki reislerimiz. Dünyadayken bize reislik yapanlar, sizler bizi saptırdınız derler. Her biriniz bir kafadan konuşuyordunuz. Onlar derler ki, hayır biz sizi saptırmadık, biz sizi zorlamadık, sizin de işinize geliyordu zaten. Bizim ortaya koyduğumuz nizam sizin de işinize geliyordu, o yüzden itaat ediyordunuz. Bizim sizin üzerinizde bir hakimiyetimiz yoktu aslında, sizin de hoşunuza gidiyordu bizim nizamımız. İstediğiniz gibi her harama girebiliyordunuz, her haram serbestti, sizin de işinize geliyordu, nefsinize hoş geliyordu. Bizi suçlamayın şimdi, kendinizi suçlayın. Onlar derler ki, doğru doğru da, evet bizim de işimize geliyordu belki, belki üzerimizde bir hakimiyetiniz yoktu ama, bel mekru leyli ven neher, ama gece gündüz bize tuzaklar hazırlıyordunuz ey alçaklar. Kimimizi sporla, kimimizi müzikle, kimimizi malla, mülkle, kimimizi şanla, şöhretle, kimimizi makam ile, kimimizi kadın ile, kimimizi başka bir şeyle avlıyordunuz. Gece gündüz bize tuzaklar hazırlıyordunuz. Daima tuzak hazırladınız. Bel mekru leyli ven neher. Onların peşinden gitmişlerdi dünyada. Onları efendi yapmışlardı kendilerine. Halbuki kendileri de meleklerin secde ettiği şerefli varlıklardı. Şereflerini beş para etmişlerdi. Kendi gibi kul olanlara kulluk yapmışlardı. şereflerini beş para edenler, o gün orada kendilerini zillete düşüren o reisleri suçlarlar, tartışırlar ama artık son pişmanlık fayda etmez. Her ikisi de cehennemdedir ve tartışma yapmaktadırlar. Bel ekseruhum la ya'lemun. Onların çoğunluğu bilmiyorlar. Anlamak istemiyorlar. Bir kısmı bilmiyor. Bir kısmı da biliyor, anlamak istemiyor. Madem ki ekserisi bilmiyorlar diyor Kur'an-ı Kerim, demek ki bir kısmı da biliyorlar demek istiyor. Madem ki onların ekserisi bilmiyorlar, demek ki içinden bilenler var. Demek ki onlar işine geldiği için o şekilde davranıyorlar. Demek ki onlar işine geldiği için Allah'ın düşmanlarını dost ediniyor, onların izinden gidiyorlar. Demek ki hepsi de bilmiyor değiller. Bel ekseruhum la ya'lemun. İnneke meyyutun ve innehum meyyitun. Ey Resulüm, sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sen de ölüsün, sonuçta öleceksin, onlar da ölecekler. Madem ki herkes ölecek, o halde onlar nereye kaçacaklar yani? Madem ki hiçbir yere kaçamayacaklar, o halde ona göre yaşasınlar. Bir tane efendileri olsun. Sen de öleceksin ey Resulüm, sen de aynı şeyden sorumlusun. Sen de öleceksin. Sen bir peygambersin sadece, ilah değilsin. Hristiyanlara da cevap verilmiş oluyor. Hristiyanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ı hem Tanrı olarak görüyorlar, Tanrı'nın oğlu olarak görüyorlar, hem de öldü diyorlar. Çarmıha gerildi ve öldü diyorlar. 3 gün sonra tekrar dirildi diyorlar. Saçmalıyorlar. Hem Tanrı diyorlar, hem öldü diyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle burada Allah'ın ölmediğini, peygamberin öleceğini ifade ediyor. Madem ki Hazreti İsa'nın öldüğünü kabul ediyorsunuz, o halde onun peygamberliğini kabul edin. Onun ilah olduğunu söylerken neye dayanıyorsunuz? Babasız doğmasına mı? Hazreti Adem'in anası da yoktu, babası da yoktu. İlah mıydı? Ölüleri dirilttiği için mi? Körlerin gözünü açtığı için mi? Mucizeler gösterdiği için mi? Hazreti İbrahim'i de ateş yakmadı, ilah mıydı? Hazreti Musa asasıyla denizi yardı geçti, ilah mıydı? Hazreti Salih'e kayanın içerisinden büyük bir deve verildi. Dişi bir deve, mucize olarak kayanın içinden deve çıktı Hazreti Salih. İlah mıydı? Peygamberlerin hepsine mucize verildi. Peygamber olduklarının ispatı için ve insanların iman etmemekten korkmaları için hepsine mucize verildi. Onlar ilah mıydı ki babasız doğan Hazreti İsa ya da mucizeler gösteren, ölülerin dirilten, körlerin gözünü açan Hazreti İsa ilah olsun? Neden böyle bir itikada sahip oluyorsunuz? Peygamber ölür, ilah ölmez. Haydır la yemuttur. İnneke meyyutun ayeti. Ey Resulüm, sen de öleceksin, o halde sen ilah değilsin demek. Peygamberi ilahlaştırmayın demek. Onun insan olduğunu unutmayın demek. Demek ki Hazreti Peygamber de bir insan. Kur'an-ı Kerim peygamberin ilahlaştırılmasını engellemek istiyor. Çünkü nasıl Hazreti İsa ilahlaştırdılar, peygamberimizi de ilahlaştıranlar olabilir, neden olmasın? Şeyhlerini bile ilahlaştıranlar yok mudur? Benim şeyhim, bırakın peygamberi, benim şeyhim isterse deprem yaratır diyenler yok mudur? Benim şeyhim her tarafı aynı anda görür, duyar diyenler yok mudur? Benim şeyhim her şeyi bilir diyenler yok mudur? Herkesin kalbinden geçenleri bilir diyenler yok mudur? Şeyhini Allah ile karıştıranlar yok mudur? Bırakın peygamberi, şeyhini bile putlaştıranlar olduğuna göre, bir ilahta olan vasıfları şeyhine verenler olduğuna göre, Hazreti Peygamber'i ilahlaştıranlar, ona ilah vasıfları verenler olmaz mı? Olmadı mı? Oldu. Hazreti Peygamber'i de ilah makamına çıkaranlar oldu. Halbuki Kur'an açıkça inneke meyyitun buyurur. De ki onlara ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Tek farkım yuha iley. Bana vahiy geliyor. Başka farkım yok. Ben de etten kemiktenim. Ben de gaybı bilmiyorum. Ben de her kudrete sahip değilim. Ben de acizim. Ben de bir kadından doğdum. Ben de öleceğim. Ben de yemek yiyorum. Ben de tuvalete gidiyorum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Allah Azze ve Celle Kur'an'ında böyle defalarca peygamberin öleceğini ve beşer olduğunu ifade ettiği halde وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed başka bir şey değil, ancak bir peygamberdir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ Ondan evvel de nice peygamberler geldi geçtiler. Eğer o Muhammed ölür veya öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Öyle buyuruyor Kur'an-ı Âl-i İmran suresinde. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ اَفَاِمْ مَا تَأَوْقُتِ لَنْ قَلَبْتُمْ عَلَى اَقَابِكُمْ O ölür veya öldürülürse, ökçelerinizin üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Davadan uzaklaşacak mısınız? Sizin tanrınız o mudur? وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ O ancak bir peygamberdir, başka bir şey değil. Kur'an böyle buyurduğu halde, Peygamberimiz öldüğü zaman, İnsanlar büyük üzüntü içerisindeyken Ebu Bekir Sıddık kalkmış insanlara bu ayeti okumuştu. İnneke meyyitun. Sen öleceksin ey Resulüm. Onlar da ölecekler. Ve sonra ve ma Muhammedun illa Resul ayetini de okumuştu. O ancak bir Resuldur. Ölür veya öldürülürse siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Davanızı bırakacak mısınız? Onun kaldığı yerden devam etmeyecek misiniz? Siz onu tanrı mı saydınız ki onun ölmesine şaşırıyorsunuz? O zaman herkes uyanmıştı. Ebu Bekir Sıddık'ın bu açıklamaları onları uyandırmıştı. Hazreti Ömer ondan evvel ölmedi diyordu. Öldü diyeni öldürürüm diyordu. Peygamber'e olan sevgisinden ne dediğini bilmez hale gelmişti. Öldü diyeni öldürürüm diyordu. Fakat Hazreti Ebu Bekir bu ayeti okuyunca der ki kendisi sanki hiç bilmiyormuşum gibi oldum. Sanki hiç Kur'an okumamışım. Sanki ben hiç bu ayeti görmemişim. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. O peygamber ölür veya öldürülürse siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Bu ayetleri sanki hiç duymamışım dedi. Ondan duyunca sanki ilk defa duyuyor gibi oldum. Hazreti Ömer Kur'an'ı bilmez mi? Bu ayeti defalarca okumuştu mutlaka. Ama hiç sanki inanmak istememişti. Hiç düşünmek istememişti üzerinde. Peygamber sevgisiyle sanki bu ayeti hiç görmemişti gözleri. O anda Ebu Bekir Sıddık'ın okumasıyla aklı başına geldi. Evet dedi, Kur'an da öyle buyuruyordu, doğru ya. İnneke meyyit ve innehum meyyitun. Allah Azze ve Celle peygamberinin de öleceğini, onun bir ilah olmadığını ifade ettiği halde peygamberi ilahlaştıranlar olmadı mı? Bu ümmette fazla olmadıysa da yine de oldu. Hristiyanlar gibi olmadıysa da yine de az da olsa oldu. Öyle hikayeler anlatmıyorlar mı? Bir şeyh efendi şöyle bir hikaye anlatıyor, hadis diye anlatıyor. İnsanların itikadını bozuyor, Allah'tan korksun da bu hikayeyi hadis diye anlatmaktan vazgeçsin. İnsanların cehaletinden istifade etmesin, her duyduğunu hadis zannetmesin, biraz muhakeme etmeyi öğrensin. Bilmiyorsa bilenlere sorsun, sarık sarmakla ilim sahibi olmak aynı şey değil. Cübbe giymekle ilim sahibi olmak aynı şey değil. Bilmiyorsan bilenlere soracaksın. Bilmiyorsan açacaksın, bakacaksın kitaplara. Hem ehl-i sünnetim diyeceksin, hem böyle hikayeler anlatacaksın. Ehl-i sünnetin hangi itikat kitabında böyle yalan dolanlar var? Ehl-i Sünnet'in hangi itikat kitabında Hazreti Peygamber ilahlaştırılmış? Hadis diye bir hikaye anlatıyor. Güya bir seferinde Peygamberimiz Cibril Aleyhisselam'a sormuş. Ey Cibril, vahyi nasıl alıyorsun? Nerede alıyorsun? Nasıl alıyorsun? Allah sana nasıl vahiy veriyor? Cebrail diyor ki, gidiyorum işte orada bir yer var, bir perdenin arkasında duruyorum ve Allah bana vahye diyor, ben de alıp gelip sana söylüyorum. Efendimiz diyor ki ona, hiç perdeyi açıp da baktın mı? Kim sana veriyor? Hiç açıp da baktın mı? Allah'ı hiç gördün mü demek de olabilir yani bu. Yok diyor Cibril Aleyhisselam. Ve Efendimiz güya diyor ki bir seferinde, hele aç bak bakalım, Allah'ı bir gör yani. Ya da sana kim vahyediyor bir gör bakalım. Olur diyor Cebrail. Ve bir seferinde açıveriyor perdeyi. Sanki bizim şuradaki perde zannediyor herhalde bunu anlatan adam. Ve güya açıveriyor perdeyi. Bir de ne görsün, Peygamberimizmiş oradaki, haşa. Haşa. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Tanrı'nın oğlu yaptılar. Bu hikayeye göre Hazreti Muhammed Tanrı'nın kendi, Allah'ın kendisi olmuş oluyor. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bu küfür değil mi, şirk değil midir? Bunu, bu hikayeyi hadis diye anlatıyor. Hiç mi muhakeme gücün yok? Azıcık aklın yok mu? Yoksa bir bilene sor. Bunu insanlara nasıl anlatırsın? Var diyorsan gösterir misin? Hangi hadis kitabında geçiyor? İnsanları aldatma. Hadislerin kaynakları bellidir. Kafandan uydurma. Uydurmuş olanların uydurduklarını millete gerçek hadis gibi anlatma. İnsanları şirke düşürme. Ne demek istiyorsun sen? Yani Hazreti Peygamber Tanrı'ydı, Allah'tı, haşa, onu mu demek istiyorsun? Yok, onu demek istemiyorsan eğer, Tanrı değil ama işte vahyi veren de o, alan da o demek istiyorsan eğer, bunun delili nedir? Nerede geçiyor bu? Hazreti Peygamber'e vahiy gelmeden bilmez idi. Bir meselede vahiy gelmediği zaman Peygamberimiz bilmezdi. Vahiy beklerdi. Ne zaman vahiy gelirse o zaman cevap verebilirdi. Bu neyi gösteriyor? Onun bilmediğini ve vahyi beklediğini gösteriyor. Nasıl olur da hem veren hem alan? Böyle şey olur mu? Nerede geçiyor bu başka? Bu yalan hikayeden başka bana bir tane bu meseleyle ilgili şer'an delil sayılabilecek bir sağlam şey gösterebilir misin? Böyle bir şey mümkün müdür? Böylesi yalanları hadis diye anlatanlar, Allah'tan korksunlar. Peygamberimiz kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın buyurur. Taammüden benim adıma yalan söyleyenler, cehennemdeki yerine hazır olsunlar. Burada Allah Azze ve Celle peygamberine böyle sesleniyor. İnneke meyyutun ve innehum meyyitun. Sen de bir meyyitsin, onlar da meyyittirler. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. O halde ey Resulüm, ona göre yaşasınlar. Madem ki ölecekler, o halde ona göre yaşasınlar. Allah'tan başka efendiler tanımasınlar. Madem ki orada senle onlar karşı karşıya geleceksiniz. Sen de öleceksin, onlar da, ve sen orada şahitlik yapacaksın. Ben anlatmadım mı size diyeceksin. Onlar da anlattın demek zorunda kalacaklar. Sen de öleceksin, onlar da, orada karşı karşıya geleceksiniz. O zaman nereye kaçacaklar? Bir tane efendileri olsun o halde. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi Matta İncil'inde der ki, insan iki efendiye hizmet edemez. Bütün peygamberler aynı mektebin talebesi diyorum. İşte Hazreti İsa da aynı şekilde aynı noktaya temas etmiş. Kur'an da aynı noktaya temas ediyor. İsa Aleyhisselam der ki, Bir insan iki efendiye hizmet edemez. Bir insanın bir efendisi olur. Siz hem dünyaya hem de Allah'a hizmet edemezsiniz buyurur. Efendiniz iki tane olmasın der. Yani insanların Allah'tan başka efendi haline getirdikleri dünya sevgisi, dünya nimetleri veya kendi nefisleri, ilahlaştırdıkları kendi nefisleri, ilahlaştırdıkları bir nefisleri var. Şeytanları var. Ya şeytanı efendileştiriyorlar, şeytana itaat eden, şeytanı efendi haline getiriyor. Sana melekler secde etti, sen nasıl şeytana secde edersin? İki efendi, ama şeytan, biri şeytan, belki biri Allah, ya da biri nefis, biri Allah, ya da biri bir reis, biri Allah, biri belki dünya sevgisi, biri Allah, biri makam sevgisi, biri Allah, biri kadın sevgisi, biri Allah. Her ne ise bir insan iki efendiye hizmet edemez. Dünya sevgisini kalpten atmaya çalışıyordu Hazreti İsa. Ve der ki, yani dünyayı putlaştırmayın, tanrılaştırmayın derken, devamında der ki, ne yiyeceğiz diye düşünmeyin ey insanlar. Allah sizi aç bırakacak değil. Ne yiyeceğiz diye düşünmeyin. Bakın kuşlara. Kuşlar sabahleyin yuvalarından aç olarak çıkarlar. Akşamleyin yuvalarına döndükleri zaman karınları toktur, öyle değil mi? Öyle. Sabahleyin yuvalarından aç çıkarlar. Akşamleyin yuvalarına tok dönerler. Şimdi söyler misiniz? Siz mi kıymetlisiniz, kuşlar mı? Madem ki siz daha kıymetlisiniz. Onları doyuran Allah sizi doyurmaz mı? Ne yiyeceğiz diye düşünmeyin. Siz Allah'a ne kadar daha çok itaat edebilirim onu düşünün. Siz yalnızca çalışın. Ama dünya perest olmadan çalışın. Ne giyeceğiz diye düşünmeyin. Bakın ağaçlara, çiçeklere. Allah onları ne güzel giyindiriyor. Şimdi söyleyin. Siz mi kıymetlisiniz, ağaçlar mı? Madem ki siz daha kıymetlisiniz. O halde neden düşünüyorsunuz ne yiyeceğinizi ve ne giyeceğinizi? Neden dünya perest oluyorsunuz? Bugüne kadar sizi Allah beslemedi mi? Bundan sonra da besler. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberlerinin lisanıyla da insanlar dünya perest olmaktan korumaya çalışır. Hazreti İsa bu sözleriyle ne söylemek istiyordu? Ruhbanlığı mı tavsiye ediyordu yani? Çalışmayın, oturun mu diyordu? Kuşlara bakın diyordu, oturun demiyordu. Kuşlar sabahleyin yuvalarından çıkıyorlar diyordu. Siz de çıkın ama kalbinizde dünya sevgisi olmadan çalışın demek istiyordu. Çalışmayın demiyordu. Dünyaya tapmayın diyordu. Ne yiyeceğiz diye düşünmeyin. Kainatın rızkını veren sizin rızkınızı vermez mi diyordu. Oturun demiyordu. Çalışın ama çalışacağım derken de dünya perest olmayın demek istiyordu. Yuvanızdan çıkacaksınız. Rızkınızı arayacaksınız. Ama dünya perest olmadan rızkınızı arayacaksınız demek istiyordu. İki efendiniz olmasın diyordu. Dünya efendi yap, dünyayı efendi yapmayın kendinize buyurmak istiyordu. Onu söylüyordu. İki efendiye hizmet edemezsiniz. Hem dünyaya hem de Allah'a, hem servete hem de Allah'a hizmet edemezsiniz diyordu. Allah buna razı olmaz. Bir tane kalp vermiş size, kendine ait olsun diye. Bir kadın bile kalbinizde, sevgilisinin kalbinde ikinci bir kadın olmasına tahammül edemez. Kendisi onu, o sevgilisini kendisi yaratmadığı halde onu yaratan kendi olmadığı, rızkını kendi vermediği halde yine de onun kalbinde bir tek kendisinin olmasını ister. İkinci bir sevgiliye tahammül edemez. Kadın da böyle, erkek de böyle. İnsan onu yaratan olmadığı halde böyle istiyorsa Allah öyle istemiş çok mu? İnsan mesela karısının kalbinde başka bir erkek sevgisi olmasına tahammül eder mi? Veya kadın kocasının kalbinde başka bir kadın sevgisi olmasına tahammül eder mi? Allah neden tahammül etsin? Allah neden buna razı olsun? Hem yaratandır hem rızık veren. Neden Allah razı olsun? İki efendiyi neden kabul etsin? Hem de iki efendi insana zarar verir. İnsan ahiretini berbat ettiği gibi dünyasını da berbat eder. Çünkü efendiler çatışırlar. Çünkü çatışma olacaktır. Hatta ruhla ceset arasında bile. Ruh başka bir şey söyleyecek, ceset başka bir şey isteyecek. Çatışmalar olacak. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَسِمُونَ Böyle öleceksiniz ve sonra da Rabbinizin katında davalaşacaksınız. Kıyamet gününde Rabbinizin katında birbirinizle davalaşacaksınız. Birbirinizden davacı olacaksınız. Ya Rabbi beni filan kandırdı diyeceksiniz. Peygamberimiz buyurur ki boynuzlu koçtan boynuzsuz olan koyun hakkını isteyecek. Bir seferinde Efendimiz Ebu Zer'e dedi ki iki tane koyun birbirleriyle tokuşuyorlardı. İki boynuzlu koyun koç birbirleriyle tokuştukları zaman Efendimiz Ebu Zer'e dedi ki ya Ebu Zer bilir misin bunların derdi nedir? Ebu Zer bilmem ya Resulallah dedi. Efendimiz buyurdu ki kıyamet gününde göreceksin. Allah bilmektedir. Onların derdi nedir, kavgası nedir? Allah onu bilmektedir. Orada onlar hesaplaşacaklar. Herkes birbirinden hakkını alacak o gün. Sahabeden biri sordu ya Resulallah dedi. Bu dünyada birbirimizle davalaşıyoruz, tartışıyoruz, kavga ediyoruz. Orada da mı olacak aynısı? Evet dedi Resulullah. Orada da davalaşacaksınız. Kıyamet günü mahşerde. Orada da herkes birbirinden davacı olacak. Filan beni kandırdı ya Rabbi. Babam bana engel oldu ya Rabbi. Filan kadın beni kandırdı ya Rabbi. Şeytan beni kandırdı ya Rabbi. Filan da alacağım var ya Rabbi. Filan malımı çaldı ya Rabbi. Filan bana küfretti ya Rabbi. Filan bana zulmetti ya Rabbi. Orada zalim ile mazlum orada birbirleriyle hasımlaşacaklar, davalaşacaklar, mahkeme olacak. Ve orada hepsi hakkında hüküm verilecek. Kıyamet gününde Rabbinizin katında, kıyamet gününde de bu olacak. Aynı zamanda öldüğümüz zamanda demek ki bu başlıyor. İnde Rabbikum buyuruluyor. Rabbinizin katında demek ki öldüğümüz andan itibaren de başlıyor. Aslında belki öldüğümüz anda birbirimizle hasımlaşmayacağız. Belki öyle değil ama mahkeme-i kübranın küçüğü olan o makberde, o kabirde de yine orada meleklerin sualleriyle insan zor durumda kalabilecek. Kabir sualleri karşısında belki orada başkasıyla tartışmayacak, davalaşmayacak ama orada da melek ile böyle bir davalaşma. Melek kendisine soracak ve cevap veremediği zaman melekten darbeyi yiyecek. Bu şekilde Allah Azze ve Celle kıyamet gününde herkesin birbirinin hakkını alacağını ifade ediyor. Ve şunu söylemek istiyor, madem ki herkes ölecek ve herkes orada davalaşacak. O halde bu dünyada hakkınızı alamadığınız zaman çok da üzülmeyin, ahirete bırakın, sizin için daha da karlı. Bazen hakkınızı alamayabilirsiniz, kendi kendinizi yemeyin. Çok da üzülmeyin, dünya malına bu kadar tapmayın. Ahirete bırakın, Allah Azze ve Celle hakkınızı ahirette alır. Bu dünyada aldınız alamazsanız bunalıma girmeyin. Bilin ki Allah Azze ve Celle kıyamet günü orada herkesi yan yana getirecek. Hatta ruhla ceset bile yan yana gelecek, birbirlerinden davacı olacaklar. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre İbn Abbas olayı böyle anlatır. Nasıl ki zalimle mazlum birbirinden davacı olacaksa, evlatla ana baba birbirinden davacı olacaksa, devlet başkanıyla halk birbirinden davacı olacaksa, Efendimizin buyurduğu gibi halk o gün reislerinden davacı olacak, devlet başkanından davacı olacak ve devlet başkanı zor durumda kalacak ve halk galip gelecek, deliller sunacaklar. Böyle böyle yaptı ya Rabbi diyecekler. Ve ondan sonra o devlet başkanı cehennemin dibine yerleştirilecek. Cehennemin temellerine konulacak bir taş gibi cehennemin temeline konulacak. Oradan çıkmayacak. Ve hatta cesetle ruh bile birbirinden davacı olacak. Ruh diyecek ki cesede, cesedi suçlayacak. Şöyle şöyle yaptın sen diyecek. Ceset de diyecek ki hayır, aslında sen ben ona sevk ettin. Ceset de ruha böyle söyleyecek. Sen beni bu işe sevk ettin. Allah Azze ve Celle bir melek gönderecek. Ve melek onlara diyecek ki sizin haliniz kör ile kötürümün haline benzer. Kötürüm olan bir ağaç görür, meyveler görür, güzel meyveler. Köre der ki ben kötürüm olduğum için şu güzel meyvelere ulaşamıyorum. Meyveler var şurada der. Kör onu görmemektedir. Kötürüm görmektedir. O da gidememektedir. Bunun üzerine kör ona der ki sen benim omuzuma bin. Oraya beraber gidelim. Sen de göster. Sen göster benle beraber. Beraber yiyelim yani. Ve sizin haliniz işte buna benzer diyecek. Hangisi haklıdır? Hangisi haksızdır? Hangisi haddini aşmıştır? Kendine ait olmayan o meyveden yemekle hangisi haddini aşmıştır? Hangisi hırsızlık yapmıştır? Ruhla ceset ikisi de derler ki her ikisi de suçlu. Kör de suçlu, kötürüm de suçlu. Çünkü yardımlaştılar. Biri gösterdi, biri de götürdü onu oraya. Beraber yediler, ikisi de suçlu. İşte sizin haliniz de aynen böyledir. Kendi aleyhinize şahitlik yaptınız der melek. İkiniz de suçlusunuz. Yani ruh da suçlu, ceset de suçlu. Ve ikisi de o gün orada hasımlaşırlar, birbirleriyle davalaşırlar ama boşuna, her ikisi de cehennemdedir. İşte kıyamet gününde bu şekilde hasımlaşacaksınız. Dolayısıyla ey Resulüm, bu dünyada sana zulmedenler etsinler. Ey müminler, size zulmedenler size zulmediyorlar diye bunalıma girmeyin. O zalimlerden hesap sorabileceğiniz günler gelecek. Bu dünyada da soracağınız günler gelebilir. Geçmişte olduğu gibi. Ama bu dünyada o günleri göremesek bile, bilesiniz ki ahirette onlardan hesap sorabileceksiniz. Dolayısıyla mesele yok. Devam edin çalışmalarınıza. Devam edin Amerika ile mücadele etmeye. Devam edin ey Iraklılar. Devam edin onlarla mücadeleye. Bu dünyada hakkınızı alamasanız bile kıyamet gününde alacaksınız. Ey Filistinliler, devam edin mücadeleye. Bu dünyada hakkınızı alacaksınız ama alamasanız bile ileride kıyamet gününde alacaksınız. Ey Afganlılar, devam edin Amerika ile mücadeleye. Bugün alamasanız bile yarın alacaksınız. Allah vaat ediyor ve Allah vaadinden dönecek değildir. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlere hem teselli vermiş olmakta, hem kafirleri tehdit etmekte ve müminlere moral vermiş olmaktadır. Allah Azze ve Celle bu şekilde bize çalışma aşkı da vermektedir. Madem ki bu dünyada hakkını alamayacak olan ahirette alacaksa, o halde çalışmaya devam etmeli. O halde bunalımlara girmemeli. Allah Azze ve Celle bize kitabını anlamayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Seni sevmeyi nasip eyle. Senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Yaradılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.